Sevgili dinleyiciler, Adalet Evi'ndeki bir başka hukuk sohbetine daha hoş geldiniz. Bu hafta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni konuşuyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tarihsel gelişimi, kuruluşu, uyguladığı usuller, mahkemeye yapılacak başvurularda takip edilecek yöntemler olmak üzere bunları konuşmaya çalışacağız.
İkinci Dünya Savaşı'nın enkazı üzerine insanlığın acı mirası temel alınarak Strasbourg'da 28 bin metrekare alana kurulan bir mahkeme. Acı bir miras ve bu mirasın üzerine insanlığın insan hakları konusunda geliştirmiş olduğu bir vicdan mekanizması olarak görüyorum.
Evet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tarihçesi Birleşmiş Milletler'in kurulmasından sonra bir insan haklarına ilişkin evrensel bir bildirge çok önemli. Fakat eksik yanı şu kaldı. Bu bildirgedeki hakların ihlal edilmesi durumunda ne olacak? İhlal edenlere nasıl bir yaptırım uygulanacağı konusunda bir mekanizma yoktu.
Evet.
Tabii daha sonra da 1949'da Avrupa Konseyi kuruluyor. Avrupa Konseyi kurulduktan sonra da Türkiye'de kurucu ortakları arasındadır yani. 59'da da İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Mahkemesi kuruluyor.
En büyük sıkıntılardan bir tanesi şu tabii. Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi olsun, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olsun, ülkelerin egemenlik haklarına müdahale etmiyor. Yani devletler kendisi gönüllü bir şekilde bu sözleşmelere bağlı kalacağı konusunda bir taahhüt içinde bulunuyor. Ve bu sözleşmenin uygulaması senin dediğin gibi her zaman için problemli bir husus olarak karşımıza çıkıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sözleşmede yer alan temel hak ve hürriyetlere ilişkin insan haklarını bir standart çerçevesinde koruma altına almayı hedefliyor. Ülkelerin takdir yetkisine müdahale etmeme gayretinde. Yani burada asgari bir standart ortaya koyma, yani temel hak ve hürriyetler konusunda tabiri caiz kırmızı çizgileri çekme hedefinde. Bunu yaparken de üye devletlerin egemenlik yetkisine son derece saygılı davranacağı taahhütü altına girmiş durumda. İnsan hakları sorununun bölgesel olarak ele alındığı ve çözüm üretildiği ciddi bir mekanizma. Dünya üzerindeki en başarılı örnek diyebiliriz. 1960 yılında ilk kararını veriyor ve bu kararı verdiği tarihten bugüne yaklaşık 10.000'in üzerinde kararın altına imza atmış bir mahkemeden bahsediyoruz. Ve mahkeme özellikle 2010'lu yıllardan sonra çok ciddi bir iş yükünün altına girmiş gözüküyor. 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle karar vermeyi bekleyen 60 bine yakın bir dosya var. Bireysel başvuru bunlar. Ve bu dosyaların yaklaşık %15'i Türkiye'ye ait. Yani ilk sırada Rusya var. %25'lik bir dilimi. Yani mahkeme zamanının 1/3'lük bir bölümünü Rusya ve Türkiye'ye ayırıyor. Böyle gözüküyor.
Evet, çok doğru. Ülkemiz İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'ni kabul etmiştir. Bunu iç hukukunun bir parçası haline getirmiştir. Ve 1990 yılından itibaren de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisini de kabul etmiştir. Dolayısıyla 30 yıldır ülkemiz AHİM'in yargı yetkisini kabul etmiş vaziyettedir. AHİM geçmişte belki daha düşük karar sayısı vardı ama artık dediğin gibi çok büyük dava yüküyle boğuşmaktadır. Yani günde belki kendi şeyine göre, söylediklerine göre 1500 mektup geliyor.
Evet.
Yılda 30 bin dava, yeni davanın açıldığı söyleniyor. Bu durumda tabii şunları belirtmek lazım.
Evet.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi neyi korur? İnsan haklarını korur. Human rights dedi. Bu insan hakları nelerdir? İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'ndeki haklar.
Yani sözleşmeye üye devletlerin sözleşmeden kaynaklanan hakları ihlal etmesi durumunda üye devletin vatandaşı olmasına gerek yok. Yaşayan herhangi bir birey Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapacağı başvuruyla ihlalleri dava konusu edebilir. Burada en önemli konulardan bir tanesi bunu nasıl yapacak? Yapılan başvuruların %90'ı ilk aşamada şekli şartları taşımadığından bahisle reddediliyor. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılacak başvurunun şekli nasıl yapılacağı da çok önem kazanmış oluyor. 2010 yılından itibaren 14 nolu bir protokol kabul etti. Başvuru koşullarını çok ciddi sıkı şekil şartlarına bağladı. Ve 2014 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin işleyişine ilişkin maddelerden 47. maddesinde de bir değişikliğe gidildi. 14 yılından önce başvurularda eğer evrak eksikliği varsa mahkeme bunu ara kararıyla tamamlatmasını istiyordu. Ancak 2014 yılından sonra başvuru sırasında gerekli olan evraklardan bir tanesinin eksik olması halinde mahkeme başvurunun kabul edilemezliğine karar verebilecek. Tabii bu durumda başvuru çok çok önemli bir hal almış oluyor.
Asıl meselenin önemli yönü burası. Tamamen teknik bir hukuk dalı. İçtihata dayalı bir hukuk dalı, bir mahkeme. Onun için öncelikle İnsan Hakları Mahkemesi'nin biraz da yapısını ve çalışma sistemini de bilmek gerekiyor. Bütün üye devletler, 47 tane devlet, bir tane asil, bir tane yedek yargıç. Bu yargıç 9 yıl boyunca görev yapıyor. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde 47 tane yargıç görev yapıyor. İnsan Hakları Mahkemesi esas itibariyle 4-5 ana kolon üzerinde çalışıyor. En baştan giriş yaptığımız yer tek hakim müessesesi. Daha sonra ikinci aşama komiteden bahsedebiliriz. Üçüncü aşamada daireden bahsedebiliriz. Daha sonra da büyük daireden bahsedebiliriz. Bunların hepsinin farklı görevleri var. Fakat en önemlilerinden bir tanesi de divizyon denilen farklı farklı masalar var. Ülkelere ait farklı masalar var. Bu divizyonların önemi şu. İki tane önemi var. Bunlardan bir tanesi bu divizyonlar ilgili ülkenin dilini biliyorlar. İkincisi, ilgili ülkenin hukukunu biliyorlar, mevzuatını biliyorlar. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önceden tek hakimle çalışmıyordu. Fakat senin de işaret ettiğin gibi iş yükünü azaltabilmek için tek hakim müessesesini getirmek zorunda kaldı. Tek hakim eğer şekil ilk inceleme açısından olumsuz bir karar verdiyse sizin hakkınızda, bunun bir daha itirazı temyizi yok. Bu karar kesin. Bunun için de sen de söylediğin gibi bu başvurulardaki hassasiyet çok önem arz ediyor.
2019 yılında yaklaşık 44 bin başvuru yapılmış. Bu başvuruların %90'lık bir kesimi ön inceleme aşamasında reddedilmiş. Türkiye hakkında 2019 yılında toplam 216 karar veriliyor. Bunların 113 tanesi, yarıya yakın bir oran bu, ihlal kararı. Fakat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kendi sitesindeki istatistiklere baktığımız zaman dünya genelinde ihlal kararı oranının %89, yani %90'a varan bir oranda olduğunu görüyoruz. Yani bu şu demek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan her 10 başvurudan 9 tanesinde mahkeme üye devlet açısından bir ihlalin varlığını tespit etmiş, bir tanesinde üye devleti haklı bulmuş. Fakat Türkiye başvurularında neredeyse 10 başvurunun 5 tanesinde ihlal kararı, 5 tanesinde ise Türkiye'yi haklı bulmuş. Buradan iki sonuç ortaya çıkıyor. Birincisi şu, Türkiye tarafından yapılan başvuruların diğer Avrupa ülkelerine oranla çok içi doldurulur bir şekilde yapılmadığını gösteriyor. Ya da Türkiye devletinin diğer Avrupa devletleri ya da başka üye devletlerine oranla çok çok iyi bir savunma yaptığını gösteriyor.
Evet, bu söylediklerin önemli. Biraz daha somutlaştırmak istiyorum. İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmanız için 3 tane önemli şey var. 1. Süre. Yani İnsan Hakları Mahkemesi'ne 6 aylık bir süre var. Şimdi o süreyi 4 aya düşürmeye çalışıyorlar. 6 ay içinde başvurmanız gerekiyor. 2. İç hukuk yollarını tüketmesi gerek. Nedir iç hukuk yolları? Diyelim ki bir imar davası aleyhinize çıktı. Ne yapacaksınız efendim? Bölge İdare Mahkemesi'ne. Ondan sonra nereye gideceksiniz? Danıştay'a. Ondan sonra nereye gideceksiniz? Anayasa Mahkemesi'ne, değil mi? Evet. Oradan sonra AİHM'e. Üçüncüsü de bu önüme gelen başvuru İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi kapsamında kalıyor.
Evet, sözleşme kapsamında bir hakkın ihlal edildiğine ilişkin kayda değer bir iddia var mı? Buna bakıyor mahkeme.
Evet, İnsan Hakları Sözleşmesi'ne dahil bir başvuru olabilir. Süresinde de gelmiş olabilir. İç hukuk yolları da tüketilmiş olabilir. Fakat sen de ifade ettiğin gibi bu başvuru kayda değer mi? Önemli mi?
Bunlar asıl başvuru koşulları ama bir de şekli şartları taşıyıp taşımaması var. Mesela başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sitesinde başvuru formu var. Formun nasıl dolacağı, başvurunun nasıl yapılacağı konusunda hep sorulan sorulardan bir tanesi. Bir kere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin resmi dili İngilizce ve Fransızca. Başvurular İngilizce ve Fransızca yapılabilir ama üye devletin kendi dilinde de yapılabilir. Asıl olan burada hukuk ihlallerinin iyi ortaya konulması gerekiyor. Bu başvuru formu eksiksiz olarak doldurulması gerekiyor. İhlal edilen hakların ayrıntılı bir şekilde yazılması gerekiyor. Yargılamaya esas olan eklerin de bir örneğinin mahkemeye gönderilmesi gerekiyor. Aksi takdirde eksik dosya nedeniyle başvuru reddedilebilir. Yine sorulan sorulardan bir tanesi şu, başvurular hangi yolla yapılacak? Burada öngörülen usul posta yolu. Tabii postaya verilme anı mı dava açılma tarihi sayılacak? Yoksa postanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ulaştığı tarih mi? Bu da hep sorulan sorulardan bir tanesi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi postadaki gecikmeler nedeniyle olası hak kaybının önüne geçmek için postaya veriliş tarihini mahkemenin kayıt tarihi olarak görüyor.
Form konusunda bir girinti yapayım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bazen formu güncelliyor. Formun düzgün olması, doğru form olması da önemli. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sadece bir kendi öndeki başvuruya bakmıyor. Önüne gelen dosyadaki eski duruşma zabıtları, tutanaklar hepsine tek tek bakıyor. Onun için yargılama, hukuk tekniği çok önemli. Yani hukuk hukukçudan yardım almak çok önemli. Yani sizin duruşmanın en başında söylediğiniz bir şey bile AHİM'deki, belki 5 yıl sonra başvurduğunuz, AHİM'deki davanızı, başvurunuzu etkileyebiliyor. Orada söylediğiniz ya da söylemediğiniz bir şeyler sizin hak ihlalinizin olup olmadığını etkileyebiliyor. Onun için şunu söyleyelim, hukuk basit mantıktır yani. Ama hukuk teknik bir konu.